Ayrım 32, sayfa 287. Uçak Logan Havaalanı'nın pistine tekrar koyduğu sırada Vavyon Chow'un içinde endişe bir kat daha arttı. Uçmaktan değil rahatsızlığı. Vavyon uçmaktan hiç korkmaz, en sert tribünün altında bile mışıl mışıl uyuyabilirdi. Uçak kürüye yanaştığında üst dolaptan el bagajını alırken onu endişelendiren asıl neden Ebi ile yaptığı son telefon konuşmasıydı. Hat kesilmişti, Ebi de tekrar aramamıştı. Vavyon Ebi'nin ev telefonunu aramış ama açan olmamıştı. Uçuş sırasında biraz düşününce Ebi'nin nereden aradığını bilmediğini fark etti. Bunu öğreneceği kadar bile sürmemişti konuşmaları. El bagajını aldıktan sonra uçaktan inip terminale girdi. Kapıda bekleyen büyük kalabalığı görünce şaşırdı. Yüzlerce parlak renkli balon arasında elinde "Hoş geldin Dev, kahramanımızsın" yazılı pankartlarla gençler bekliyordu. Dev her kimse seveni çoktan anlaşılan. Coşkulu tezahüratlar başlayınca Vavya'nın arkasına baktı. Hemen arkasında bir delikanlının sırtarak körükten çıkmakta olduğunu gördü. Kalabalık kahramanları deve doğru hücum edince Vavya'nın insan selinin ortasında kaldı. Kımıl kımıl çocuk sürüsü onu uyutmuştu. Güya çocuk hepsi Vavya'na tepeden bakıyordu. İlk durağı tuvalet oldu. Gerginlikten mesanesi daralmıştı. İşini görüp dışarı çıktı. Az önce çarptığı adamı tekrar o zaman gördü. Kadına tuvaletin karşısındaki hediyelik eşya mağazasının önünde duruyordu. Gazete okuyor gibiydi. Adamı üstündeki yağmurluktan tanıdı. Çünkü yakası içine kıvrılmıştı. Çarptığı sırada yakası Vavya'nın dikkatini çekmişti. Bagaj teslim alanına doğru yürümeye başladı. Sıra sıra kapının önünden geçtiği uzun yürüyüş sırasında kafasına dank etti. Adam birini karşılamayacaksa neden çıkış kapısında bekliyordu? Birini karşıladıysa niye hala tek başınaydı? Bir gazeteci de durup eline getirilen ilk dergiyi aldıktan sonra kasaya gitti. Kadın satış işlemini yaparken Vavyan belli belirsiz dönerek çevresini kolaçan etti. Adam seyahat sigortası gişelerinin başında duruyordu. Formları okur gibiydi. Peki Çağ, diyelim ki adam peşinde. Belki ilk görüşte aşktır. Belki seni gördüğü anda hayatından çıkıp gitmene göz yumacağını hissetmiştir. Vavyan derginin parasını öderken kalbinin gümürdediğini duyuyordu. Düşün bakalım, niye takip ediyor seni? Bu soru kolaydı. Ebi de telefonda konuşmuştu. Biri dinlediyse Vavya'nın Bolüktü'nden akşam 6 uçağıyla Boston ineceğini öğrenmişti. Hem at kesilmeden önce tıkırtılar da gelmişti. Vavya'nın gazeteciyle biraz takılmaya karar verdi. Kitapları karıştırırken gözleri kapaklardaydı ama aklı başka yerdeydi. Adam muhtemelen silahlı değildi. Silahı havaalanını güvenliğinden geçirmesi kolay olmazdı. Vavya'nın havaalanının güvenlik bölgesinden ayrılmadığı sürece güvendeydi. Kitap rafın üstünden baktı. Adam yoktu. Dükkandan çıkıp çevresine bakındı. Adam ortadan kaybolmuştu. Geri zekalı, seni takip eden falan yok işte. Yürüyüp güvenlik noktasını geçti. Basamakları inip bagaj salonuna ulaştı. Burlington uçağının bagajı bandı yeni sürülmüştü. Vavyan kırmızı Samsonite bavulunun da içerinden çıktığını gördü. Tam bandı yanaşacaktı ki yağmurluklu adam yine gözüne çarptı. Terminalin çıkışına duruyor, gazete okuyordu. Heyecandan boğazı düğümlenirken hemen gözlerini kaçırdı. Adam Vavyan'ın bagajını almasını, yanından geçip karanlık geceye çıkmasını bekliyordu. Kırmızı bavulu bir tur daha attı. Vavyan derin bir nefes alıp bavul bekleyen yolcuların arasına karıştı. Kırmızı Samsonite yine dönmüştü. Bavulu almak yerine ağır adımlarla bandın çevresini dolaştı. Bandın diğer tarafına geçtiğinde kalabalık yolcu grubu adamla onun arasına girmişti. Vavyan bavulunu bırakıp koştu. Önünde o sırada çalışmayan iki bagajlı bandı daha vardı. Bunları geçip uzaktaki kapıdan dışarı fırladı. Rüzgarla geceye çıktı. Sol tarafında bir patırtı duydu. Yağmurluklu adam da diğer kapıdan fırlamıştı. Onun birkaç adım gerisinde ikinci bir adam geliyordu. Biri eliyle Vavyan'ı gösterip anlaşılmaz bir şeyler söyledi. Vavyan kaldırımda koşmaya başladı. Adamların peşinde olduğunu biliyordu. Bir bavul arabasının devrildiğini, hamalın öfkeyle bağırdığını işitmişti. Bir tak sesi geldi ve saçın içinden bir şey geçti. Mermi bu. Kalbi güm güm atıyor, ciğerlerine egzoz dumanları doluyordu. İleride bir kapı gördü. Buradan geçip en yakındaki yürüyen merdivene yöneldi. Merdivenler aşağı iniyordu. Basamakları ikişer ikişer atlayarak tırmandı. Üst kata vardığı sırada bir tak sesi daha duydu. Bu sefer şakağına bir acı saplandı ve yanağına ılık bir sıvının yayıldığını hissetti. Tam karşısında American Airlines bilet satış gişesi vardı. Gişenin önünde de uzun bir kuyruk oluşmuştu. Arkasındaki yürüyen merdiveni inleten ayak sesleri duydu. Adamlardan biri anlamadığı bir şey söylüyordu. Vavyan gişeye doğru atıldı. Bir adamı ve bagaj arabasını devirip bankonun üstüne sıçradı. O hızla diğer tarafa atlayıp bagajı taşıma bandının üstüne devrildi. Gişedeki dört görevli hayretle ona bakıyordu. Vavyan doğrulurken dizleri titriyordu. Bankonun diğer tarafına temkinli bir bakış attı. Şaşkın yolculardan başka kimseyi göremedi. Adamlar ortadan kaybolmuştu. Vavyan hala kımıldamayan gişe görevlilerine baktı. Güvenliği arasanıza. Kadınlardan biri tek kelime etmeden telefonu uzattı. Elini değişmişken polis de çağır diye seslendi ona Vavyan. Siyah Mercedes ağır ağır yaklaşıp telefon kulübesinin önünde durdu. Ebi yanından geçen arabanın ışığında sürücünün silüetini görebildi. Tarasoftu. Sağ ön kapıya koşup içeri daldı. Çok şükür gelebildiniz. Çok üşümüşsündür. Arka koltukta paltom duruyor, alsana. Ne olur gidelim, durmayalım burada. Tarasov arabayı hareket ettirdikten sonra evi peşlerinde biri var mı yok mu diye arkasına baktı. Yol karanlıktı. Araba görüyor musun diye sordu Tarasov. Yok galiba. Tarasov solunu bıraktı. Ben bu işleri hiç beceremiyorum. Polisiye dizi izlemeyi bile sevmem ben. Gayet başarılısınız. Karakola gidelim yeter. Oradan Vavyen'i de alırız. O da gelir. Tarasov telaşla dikiz aynasına baktı. Arkamızda biri var galiba. Ne? Ebi geriye baktı ama bir şey göremedi. Şuradan döneceğim. Bakalım peşimizden gelecek mi? Tamam, ben bakıyorum. Köşeye döndükten sonra Ebi arkayı gözlemeye başladı. Far da görmedi. Yaklaşan bir arabada. Araba yavaşlayıp durduğu sırada önüne döndü. Ne oldu? Bir şey yok diyen Tarasov farları kapattı. O zaman niye? Ebi devamını getiremedi. Tarasov kapılarının kilidini açmıştı. Ebi kapı dışarıdan açılırken telaşla sağına baktı. İçeri rüzgar doldu. Bir takım eller içeri uzanıp Ebi'yi sürükleyerek dışarı çıkardı. Saçları yüzüne dökülen Ebi karşısında kimler olduğunu göremedi. Onu tutanlarla çırpınarak mücadele ediyordu ama ellerinden kurtulamadı. Kollarını sadece arkasına kıvırıp bileklerine kelepçe taktılar. Ağzını bantladılar, sonra kaldırıp yandaki bir arabanın bagajına taktılar. Kapak güm diye kapanarak onu karanlığa boğdu. Hareket ettiler. Ebi sırt üstü dönüp bagaj kapısını tekmelemeye başladı. Bacaklarını kımıldatacak hale kalmayana kadar tekme savurdu. Ama nafileydi. Kimse duyamazdı onu. Bitkin halde yan yatıp kafasını toplamaya çalıştı. Tarasov, o nasıl bulaştı bu işe? Parçalar yavaş yavaş birleşti. Daracık karanlık bagajda kulağın arabanın uğultusuna vermiş yatarken anlamaya başladı. Tarasov, Doğu yakasındaki en saygın nakil ekiplerinden birinin başıydı. Ünlü dünyanın her köşesine yayılmıştı. İstedikleri cerrahi seçecek maddi imkanı olan ölümcül hastalar ona geliyordu. Bu hastalar en iyi muameleyi talep ediyordu. Bunu karşılayacak paraları da vardı. Ama sistemin hiçbir şekilde satın almalarına izin veremeyeceği, onsuz da yaşayamayacakları bir ihtiyaç söz konusuydu. İnsan kalbi. Bunu da Bayste nakil ekibi tedarik edebilirdi. Tarasov'un sözlerini hatırladı. Ben sürekli Bayste'ye hasta gönderiyorum. Bayste'nin aracısı kalplerin simsarı oydu. Arabanın fren yapıp döndüğünü, bir süre mıcır zeminde ilerledikten sonra durduğunu hissetti. Uzaktan gelen uğultunun kalkan bir uçağın motorları olduğunu fark etti. Nereye geldiklerini anladı. Bagaj kapağı açıldı, onu tutup deniz ve mazot kokan rüzgara çıkardılar. Rıhtımda ve iskelede sürüklediler. Ağzına yapıştırılmış bandın boğduğu çığlıkları, kalkan uçağın gürültüsüyle iyice duyulmaz oluyordu. Şilibin güvertesini ve koyu karanlıkta hareket eden geometrik şekilleri göz ucuyla gördü. Zangırdayan basamaklardan aşağı indi. Bir merdivenden ötekine götürüldü. Bir kapı gıcırtıyla açıldı ve evi içindeki karanlığa fırlatıldı. Elleri arkasından bağlı olduğu için kendini koruyamadı. Çenesini demir zemine çarptı. Gözlerine şimşekler çaktı. Beynine korkunç bir acı saplanırken inleyemedi bile. Öylesine sersemlemişti. Merdivende bir ayak sesi daha duydu. Tarasuf'un uzaktan boşa gitmedi işteyse dediğini işitti. Ağzındaki bandı çıkarın, havasızlıktan ölmesin. Ebi sırt üstü yuvarlanıp karaltıları seçmeye çalıştı. Kapının eşiğinde duran Tarasuf'un silüetini görebiliyordu. Adamlardan biri eğilip ağzındaki bandı tek hamlede sökünce acıdan kıvrandı. Neden diye fısıldadı. Aklına gelebilen tek soru bu olmuştu. Neden? Silüet Ebi'nin sorusunu anlamsız gibi omuz silkti. Diğer iki kapıdan adam çıkmıştı. Onu buraya kapatacaklardı. Para için mi diye bağırdı. Bu kadar basit mi? Sana ihtiyacın olanı veremedikten sonra dedi Tarasov. Paranın ne anlamı var ki? Kalp mi bu ihtiyaç? Bu ihtiyaç evladının canı veya karının veya öz kardeşinin. Bunu en iyi senin anlaman gerek Doktor Dumatio. Kardeşim Pete'e geçirdiği kazayı hepimiz biliyoruz. Kaç yaşındaydı, 10 mu? Başından çok büyük bir trajedi geçtiğini biliyoruz. Bir düşün bakalım doktor. Kardeşinin hayatını kurtarmak için neleri feda ederdin? Ebi cevap vermedi. Suskunluğu cevabı veriyordu. Her şeyi feda etmez miydin? Elinden ne geliyorsa yapmaz mıydın? Yapardım diye düşündü Ebi. Elbette yapardım. Çocuğunun gözlerinin önünde can vermesi ne demek bir düşün bakalım diye devam etti Tarasov. Dünya kadar malın var ama evladın sırada beklemek zorunda. Ay yaşlardan, çapulculardan sonra geliyor adı. Hatta zihinsel engellerden, sigortaya sırtlarını dayayıp hayatlarında tek güç çalışmamış aslanlardan sonra. Bir an durdu, usulca ekledi. Bir düşün bakalım. Kapı kapandı, sürgü çekildi. Ebi zifiri karanlıkta yatıyordu. Üç adam güverteye çıkarken basamakların zangırdadığını, sonra bir kapağın kapandığını duydu. Ondan sonra bir rüzgarın sesinden, halattan inintisinden başka bir ses duymadı. Bir düşün. Gözlerini kapatıp Pete'i aklını uzaklaştırmaya çalıştı. Ama kardeşi yavru kurt üniformasıyla karşısında duruyordu. 5 yaşındayken Abby'ye sadece seninle evlenirim dediğini, kardeşinin evlenemeyeceğini öğrendi, nasıl üzüldüğünü hatırladı. Ne yapardım seni kurtarmak için? Her şeyi. Ne olursa olsun. Karanlıkta bir şey kımıldadı. Abby donup kaldı. Belirli bir kıpırtıyı daha hissetti. Fare var. Sesin geldiği yerden uzaklaşarak toparlandı. Dizlerin üstünde oturdu. Hiçbir şey göremiyor. Kedi kadar sıçanların yanı başında cirit attığını hayal ediyordu. Sendeleyerek ayağa kalktı. Hafif bir tık sesi geldi. Aniden yanan ışık adeta kör etti. İlkeleyerek geriye doğru tökezledi. Tepede yanan çıplak ampul yanından sarkan zincire tık tık vuruyordu. Karanlıkta kımıldadığını duyduğu sıçan değildi. Bir Alman çocuğuydu. Tek kelime etmeden birbirlerine baktılar. Çocuk hiç kımıldamadan duruyordu ama tedirginliği gözlerinden belliydi. Şortunun altındaki çıplak bacakları her an kaçmaya hazırmış gibi gergindi. Ama kaçabileceği hiçbir yer yoktu. Tahminen 10 yaşındaydı. Alabildiğine sarışın ve beyaz tenliydi. Saçları sallanan alpinin altında bembeyaz görünüyordu. Ebi oğlanın yanağındaki mavimtırak bir leke gördü. Bunun kir değil morluk olduğunu anladı. Oğlanın çukura kaçmış gözleri de yüzündeki iki morluk gibi duruyordu. Ebi ona doğru bir adım attı, çocuk geriledi. Sana bir şey yapmayacağım dedi Ebi. Konuşmak istiyorum sadece. Oğlunun alnı karıştı. Başını iki yana salladı. Yemin ederim hiçbir şey yapmayacağım sana. Çocuk bir şey söyledi ama Ebi cevabı anlayamadı. Şimdi kaşlarını çatıp başını sallama sırası ondaydı. Birbirlerine karşılıklı çaresizlik içinde baktılar. Sonra ikisi de bakışlarını yukarıya çevirdi. Geminin makineleri çalışmıştı. Ebi zincirinin takıntısını, hidrolin tıslamalarını dinlerken gerildi. Hemen ardından suları yaran gövdenin sallantısını hissetti. Limandan ayrılmış denize çıkmışlardı. Elimdeki kelepçeden bu odadan kurtulsam bile kaçacak yerim yok. Umutsuzlukla tekrar oğlana baktı. Oğlan makinelerin sesini aldırmıyordu. Bakışlarını Ebi'nin beline indirmişti. Ağır hareketlerle yana kıvrılarak arkasından bağlı bileklerine baktı. Sonra kendi koluna baktı. Ebi çocuğun sol elinin olmadığını, kolunun bilekte bittiğini o zaman fark etti. Sol kolunu vücuduna yapıştırmış, bu deformasyonu gizlemeye çalışmıştı. Şimdi dikkatle o noktaya bakıyordu. Tekrar Ebi'ye dönüp bir şey söyledi. Söylediklerini anlamıyorum diye karşılık verdi Ebi. Oğlan aynı şeyleri bu sefer biraz da sabırsızlıkla tekrarladı. Niye anlamıyordu ki? Derdi neydi? Ebi sadece başını salladı. Ne yapacaklarını bilemeden birbirlerine baktılar. Sonra çocuk çenesini kaldırdı. Ebi onun aklına bir şey geldiğini anladı. Oğlan onun arkasına geçip tek eliyle bileklerindeki bağı çözmeye çalıştı. Fakat çok sıkı bağlamışlardı. Çocuk Ebi'nin arkasına diz çöktü fakat Ebi'nin teninde onun dişlerinin nefesin ılıklığını hissetti. Sallanan ampulün ışığı altında azimli bir sıçan gibi ipleri kemiriyordu. Ziyaret saati bitti beyefendi dedi hemşire. Beyefendi ziyaret yasak giremezsiniz. Kaska ile Vavyen hemşire bankosunun önünde hışımla geçip 621 numaralı hasta odasına daldılar. Ebi nerede diye kükredi Kaska. Doktor Colin ve Tik dönüp onlara baktı. Doktor Dumet diyor kayıp. Burada gözüm üstünde olacak dediniz bana dedi Kaska. Başına hiçbir şey gelemez dediniz, garanti verdiniz. Gözümüz üstündeydi zaten. Benim yazılı emrim olmadan kimse odasına girmedi. O halde Ebi nerede? Onu Doktor Dumatya'ya soracaksınız. Kaskayı sinirlendiren Wetting'in ruhsuz ses tonu oldu. Bir de her şeyin kontrolünü elinde tutan bir adam. Wetting'in duygusuz suratına bakan Kaska bir anda kendini gördü karşısında ve beyninde bir şimşek çakmış gibi sarsıldı. Hasta size emaneti doktor. Ne yaptınız o kadına? Beni böyle itham edemezsiniz. Kaska iki adımda Wetting'in yanına varıp boğazına yapıştı ve onu duvara çarptı. Lanet olsun dedi. Nereye götürdünüz kızı? Wetting'in mavi gözlerinde nihayet bir korku gölgesi belirdi. Kayıp dedim ya, bilmiyorum nerede olduğunu. Hemşireler 6.30'da arayıp odasında yok dediler. Güvenliğe haber verdik. Hastane didik didik aradık ama yok. Sen nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Wetting başını iki yana salladı. Değil mi? Kaska adımı bir daha sarstı. Bilmiyorum dedi soluğu kesilen Wetting. Vavyon öne çıkıp aralarına girmeye çalıştı. Yapma Kaska, öldüreceksin adamı bırak. Kaska Wetting'i bıraktı. Yaşlı adam nefes nefese duvara dayanarak doğruldu. Hayaller gördüğü için hastanede emniyette olur diye düşündüm. Wetting önlüğünün kırışan yakasını düzeltti. Boynunda kaskının sıktığı yerde kıpkırmızı bir iz olmuştu. Kaska kendi marifeti olan bu ize bakarken afalladı. Doğru söylediğini düşünemedim dedi Wetting. Cebinden bir kağıt çıkarıp Vavyan'a uzattı. Hemşireler şimdi verdi bunu. Nedir o dedi Kaska. Vavyan kaşlarını çattı. Ebinin kan talili. 0 promil. Akşamüstü tekrar kan aldırıp bağımsız laboratuvara gönderdim dedi Wetting. İçmedim diye ısrar edip duruyordu. Önüne tarafsız bir rapor koyarsam bu bağımsız bir laboratuvardan mı? Wetting başıyla onayladı. Bayse ile hiçbir ilgisi yok. Bana 210 promil alkol ödemiştin. O talih sabah 4'te Bayse'nin laboratuvarında yapılmıştı. Vavyan alkolün yarılama ömrü 2 saat ile 14 saat arasında değişir dedi. O saate kadar yüksekse şimdi hiç değilse bir miktar kalması lazımdı. Ama kanında hiç alkol yok dedi Kaska. O zaman ya karaciğeri alkolü çok hızlı metabolize ediyor dedi Wetting ya da Bayse'nin laboratuvarında bir hata yapıldı. Sen bunu hata mı diyorsun? olsun diye karşılık verdi Kaska. Wetting hiçbir şey demedi. Alabildiğine bitkin, ihtiyar görünüyordu. Dağınık yatağın kenarına ilişti. Aklıma gelmedi veya inanmak istemedim. Vavyan Ebi'nin doğru söylediğine mi dedi. Wetting başını salladı. Tanrım diye mırıldandı. Dedikleri doğruysa bütün hastane kapatılsa yeridir. Kaska Vavyan'ın bakışlarını üzerinde hissetti. O da gözlerini Vavyan'a çevirdi. Hala şüphen mi var diye sordu Vavyan. Ayrım 32, sayfa sonu 295.